Ayrım 18. Sayfa 188. Kürecik Bölge Raporu. Bugüne kadar faaliyet gösterdiğimiz alan Kağ Nahiyesi'dir. Nahiye 21 köyü içine almaktadır. Bağlı olduğu uzaklığı 70, ilçeye uzaklığı 25 kilometredir. Doğu Anadolu'nun merkezini Orta ve Batı Anadolu'ya bağlayan karayolu bu nahiyenin topraklarına kadar yüksek tepeler ve dağlar halinde sokulmaktadır. Nahiye genellikle dağlık ve tepeliktir. Dağlar ve tepeler çıplaktır. Düz alanı çok azdır. Dağlık yapıya uygun olarak köyler dağınık olarak kurulmuştur. Aynı köyün bir ucundan diğer ucuna bazı yerlerde yürüyerek bir saate ancak varılabilir. Genellikle evler tarlaların yanına konmuştur ve aynı soydan olanların evleri birbirine yaklaşık olup bir mahalle teşkil etmektedir. Davarı olanlar evden ayrı olarak yaylalarda ağılları vardır ve ağıl sahipleri yaz günleri buralara çıkarlar. Faaliyet gösterdiğimiz bölgenin coğrafi yapısı ve yerleşme durumu böyledir. 1. Bölüm. İktisadi, sosyal ve siyasi durum. A. Sınıfları birbirinden nasıl ayırt edebiliriz? Bölgede sınıfları birbirinden ayırt etmeye yarayacak ölçü nedir? Sahip olunan toprak büyüklüğü mü, hayvan sayısı mı, yoksa mesela armut ağacı sayısı mı, yoksa başka bir şey mi? Önce şunu belirtelim. Bu bölgede sınıflar henüz kesin çizgilerle birbirinden ayrılmış değildir. Ege'de ve Trakya'da gördüğümüz gibi köylüleri ücretli iş gücü yoluyla sömüren zengin köylülere, köy burjuvazisine pek rastlanmaz. Genel bir yoksulluk köylülerin büyük bir çoğunluğunu, tahminen %90'dan fazlasını kasıp kavurmaktadır. Bunların içinde durumları çok kötü olanlar, nispeten biraz daha iyi olanlar ve benzeri elbette bulunmaktadır. İkinci olarak şunu belirtelim. Bu bölgede Urfa, Mardin ve Diyarbakır Ovası'nda görüldüğü gibi köylüleri yarıcılık, oturakçılık, angarya ve benzeri yollarla sömüren toprak ağalığı mevcut değildir. Köylüler genel olarak özgür, küçük üreticilerdir. Üçüncü olarak şunu belirtelim. Sosyal üretimin hiçbir yüzü henüz ciddi bir gelişme göstererek esas haline gelmemiştir. Yani ne tarla tarımı, ne hayvancılık ve hayvan ürünleri tarımı, ne meyvecilik esas üretimi teşkil etmemektedir. Bunların hepsi bir arada ve aşağı yukarı aynı ölçüde yürütülmekte ve aynı öneme sahip görünmektedir. Bunların içinde nispeten tarla tarımı ve koyun ve keçi üzerine yapılan hayvancılık ön plandadır. Fakat bu alanlarda ne birinde ne ötekinde ciddi bir gelişme henüz yoktur. Bu yüzden de sınıfları birbirinden ayırt etmek için ne toprak büyüklüğü ne de hayvan sayısı tek başına doğru bir ölçü teşkil etmemektedir. Arazinin dağlık olması yüzünden topraklar verimsiz, kıraç ve bayırdır. Traktör ve biçer döver gibi modern araçları kullanma hemen hemen imkansızdır. Entansif tarım yoktur. Tarla tarımının gelişip sosyal üretimin esas yönlü haline gelmemesi arazinin bu elverişsiz durumundan ileri gelmektedir. En verimli topraklarda bile verim 1'e 5'i nadir olarak geçmektedir. Bu yüzden çoğu kere 100 dönümden fazla toprağı olan aileler geçimini sağlayamamakta, iş gücü satmaya mecbur kalmaktadır. Öyle aileler vardır ki toprağı 200 dönüme ulaştığı halde geçimini güç bela sağlayabilmektedir. Hatta çalıştığı topraktan verdiği emeğin karşılığını alamadığı için bu toprakların bir kısmını kendi rızasıyla terk etmekte, ekip biçmemektedir. Arazinin tarıma elverişsizliği, verimsizliği yüzünden birinci olarak toprağa fazla itibar edilmemekte, varlıklı köylülerin elinde toprak temerküzüne doğru bir gelişme pek olmamaktadır. Oluyorsa bile son derece yavaş olmaktadır. Toprak alım satımı, kiracılık, otlakçılık yaygın, ciddi ve önemli bir mesele teşkil etmemektedir. Yoksul ve orta köylülerin borca karşılık tarlasını vermesi, göç, evlenme ve benzeri sebeplerle tarla satışı olmaktadır. Fakat bu belirttiğimiz gibi hiç değilse bugün zenginlerin elinde esaslı bir temerküzüne yol açmamıştır. Göç eden yoksul ailelerin bir kısmı toprağını satmadığı gibi ortağı ve benzeri de vermeyip bomboş bırakmaktadır. Arazinin elverişsizliği, ikinci olarak traktör, biçer döver, patos gibi teknik araçların ve ilaç, gübre gibi girdilerinin tarımda geniş ölçüde kullanılmasına, bu yolda esaslı bir gelişmeye engel oluyor. Kağ nahiyesine bağlı köylerden bildiğimiz kadarıyla sadece birinde bir patosla bir traktör vardır. Az miktardaki elverişli arazilerde başka yerlerden getirilmek üzere traktör ve patos kullanıldığı olmaktadır. Fakat bu hiçbir zaman büyük ölçülere ulaşmamaktadır. Traktörün dönüm ücreti 10 lira, patosun saat ücreti 50 lira. İlaçlardan sadece kör hastalığına karşı tohum ilaçları kullanılıyor. Kilosu 10 lira. Ve az miktarda da gübreleme yapılmaktadır. Kilosu 110 kuruş. Tarla tarımının yanında önem taşıyan diğer bir ziraat dalı hayvancılıktır. En çok beslenen hayvan koyundur. İkinci olarak keçi gelir. Fakat hayvancılıkta tarla tarımı gibi ticaret amacıyla yapılan, gelişmiş, hakim bir üretim dalı haline gelmediği gibi köylülerin sahip olduğu hayvan sayısı da yalnız başına sınıfları birbirinden ayırt eden bir kıstas olmamaktadır. Bir yandan bir sürü sahipleri, diğer yandan bu sürülerin bakımında vesaire şu veya bu şekilde çalışan yarı proleterler ve proleterler şeklinde belirgin ve kesin bir ayrım henüz teşekkül etmemiştir. Gerçi varlıklı olanların bir kısmı daha çok koyun ve keçiye sahiptir ve yoksulların genel olarak koyun ve keçileri çok azdır ya da hiç yoktur. Fakat koyun ve keçileri kabarık olanlar arasında da yoksul olanlar, iş gücünü satanlar çoktur. Ve yine hiç koyunu keçisi olmayan veya çok az olan aileler içinde de varlıklı olanlar vardır. Ayrıca köylü ailelerinin birçoğu şu veya bu ölçüde koyun ve keçiye sahiptirler. Bu sebeplerle sınıfları birbirinden ayırt ederken sahip olunan koyun ve keçin sayısına bakmak gereklidir ama yeterli değildir. Kan nahiyesinde önem taşıyan bir diğer gelir kaynağı armut ağaçlarıdır. Tarlalarda ve bayırlarda bol miktarda armut ağacı vardır. Ve köylüler bunların meyvelerini toplayıp satmaktadırlar. Fakat özel olarak bu işle uğraşan armut bakımıyla onun yetiştirilmesi, iyileştirilmesi, veriminin artırılması vesaire uğraşan hemen hemen yok gibidir. Armut ağaçları 2 yılda bir meyve vermekte ve köylüler ne bulurlarsa onu toplamaktadırlar. Hatta armut ağaçlarının bir kısmı kesilip yakacak olarak kullanılmaktadır. Bu sebeplerle sahip olunan armut ağacı sayısı da sınıfları birbirinden ayırt etmekte tek başına bir kıstas olmamaktadır. O halde sınıfları birbirinden ayırmakta kullanacağımız kıstas nedir? Sahip olunan ekilip biçilir toprak miktarı, sahip olunan davar sayısı ve sahip olunan armut ağacı sayısı bunların üçü birden sınıfları birbirinden ayırt etmekte doğru bir ölçü olabilir. Fakat bu pratik ve kullanışlı bir kıstas değildir. Bu yüzden biz bunun yerine başka bir kıstas kullanmayı daha doğru bulduk. Bir köylü ailesinin yıllık geliri o ailenin hangi sınıfına dahil olduğu hakkında oldukça doğru bir fikir vermektedir. Ve bunu hesaplamak, yukarıdakileri, toprak miktarını, davar sayısını, armut ağacı sayısını hesaplamaktan çok daha kolaydır. Dördüncü olarak şunu belirtelim. Ticaret köylülerin hayatına her gün biraz daha fazla girmektedir. Köylülerin en gerekli ihtiyaç maddeleri her gün artan ölçülerde pazardan karşılanmaktadır. İdarenin yerini lamba, ocağın yerini soba, elle dokunan çul, çuval, yastık ve kilimin yerini pazardan alınanlar almıştır ve almaktadır. Radyo, teyp, pikap, saat birçok eve girmiştir. Çay bir süredir normal tüketim maddeleri arasında yer almaktadır. Sebze ihtiyacı geniş ölçüde pazardan karşılanmaktadır. Eksik kalan yiyeceklik, buğday pazardan alınıyor vesaire vesaire. El zanaatleri gerilemekte ve çökmektedir. Öte yandan köylülerin ürettiği ürünlerin bir kısmı da yine her gün artan ölçülerde pazara taşınmaktadır. Köylülerin pazarda en çok sattıkları şeyler hayvan yani koyun ve keçi ve armuttur. Bunların yanı sıra bazı hayvan ürünleri de yünden yapılan keçe, yağ, peynir gibi az miktarda satılmaktadır. Bu ne anlama gelir? Bu köylülerin her gün artan ölçülerde ticaret sermayesi tarafından sömürüldükleri, iflasa ve sefalete sürüklendikleri anlamına gelir. Köylüler bir yandan pazardan ihtiyaçlarını temin ederken, araya giren tacirler tarafından, diğer yandan da kendi ellerindeki malları satarken hayvan ve armut tacirleri tarafından sömürülmektedirler. Köylülerin arasında az çok varlıklı olanlar, ellerinde ihtiyaç fazlası parası olanlar genellikle ticarete atılmaktadırlar. Emperyalist tekerlerin ve işbirlikçi sermayedarların malları yüksek ticaret kârlarıyla köylülerin eline geçmektedir. Öte yandan mesela armudun kilosu köylülerin elinden 60-75 kuruşa alınmakta, pazarda 200-350 kuruşa kadar satılmaktadır. Bu olay geniş yoksul köylülerin daha çok iflasa sürüklenmesini, yoksullaşmasına ve iş gücünü daha çok satmasına, proleterleşmesine yol açmaktadır. Beşinci olarak şunu belirtelim. Gelirleri ihtiyaçlarını karşılamaya yetmeyen köylüler yine gittikçe artan ölçülerde borçlanmaktadırlar. Bankalar pek küçük bir azınlığı teşkil eden varlıklı köylülerin dışındakilere çok az kredi veriyor veya hiç vermiyor. Bunlar elinde parası olan bir kısım varlıklı köylülere borçlanmak zorunda kalıyorlar. Borç faizi ayda ortalama %5'tir. Yılda 160 eder. İkinci yıl borç ödenmediği takdirde faizin de faizi istiyor. Bu yüksek faiz bedeli bir avuç faizciyi hızla yükseltirken faizli borç alan, almak zorunda olan köylü kitlelerini de gittikçe batırıyor. Bir daha hiçbir zaman altından kalkamayacağı ağır bir yükün altına sokuyor. Bunların ocaklarını söndürüyor, ellerindeki her şeylerini, topraklarını, hayvanlarını, evlerini ve benzeri kaybetmelerine yol açıyor. Altıncı olarak şunu belirtelim. Yüksek ticaret kârları ve borç faizleriyle sömürülen, iflasa ve sefalete sürüklenen köylü kitlesi, bunların çoğunluğu gurbetçi olmaktadır. Köylülerin çoğu Antep'te, Adana'da, İstanbul'da ve Antakya'da inşaat işçiliği, hamallık, dilencilik ve en çok da seyyar satıcılık, işportacılık yapmaktadır. Gidenlerin yaklaşık %80'i işportacıdır. Sözü geçen yerlerde, özellikle Antep ve İstanbul'da, Kar nahiyesine bağlı köylülerden yüzlerce işportacı vardır. Yine eli iş tutan bir yığın köylü Almanya'ya gitmiştir. Birçoğu gitmek için sıra beklemektedir. Mesela 60 hanelik bir köyden 120 kişi Almanya'dadır. 200 hanelik bir köyden 200 kişi Almanya'dadır. Ortalama her aileden bir kişi Almanya'dadır. Yine köylülerin birçoğu, özellikle yoksullar, Antep, Adana, İstanbul ve Malatya'ya göç ediyorlar. Göçenlerin sayısı oldukça artma göstermiştir. B. Sınıflar ve bunların devrime karşı tutumları. Şimdi çeşitli sınıfları tek tek ele alalım. Tarım proletaryası. Tarım proletaryası yukarıda açıkladığımız nedenlerle teşekkül etmemiştir. Köyde geçimini sağlayacak hiçbir mülkiyeti olmayanlar genellikle göçmenlerdir. Antep'e ve İstanbul'a göçmeyen çok az sayıdaki aileler ise 5-10 evin sürüsünü otlatmakta, yani çobanlık yapmaktadır. Bunları tarım proletarları sayabiliriz. Kendi koyunlarını otlatan bir kısım orta köylüler hariç. Bölgenin en yoksulları başkalarının sürüsünü otlatan çobanlardır. Bunların yıllık gelirleri 4-5 bin lira civarındadır. Buna ilave olarak sadece çobanın yiyecek ekmeğini ve benzeri de çobanlık ettiği aileler sırayla temin etmektedir. Bölgemizdeki çobanlar genellikle en devrimci unsurlardır. Bunlar silahlı mücadelenin en ateşli savunucularıdır. Sinan Cemgil ve arkadaşlarını beslemekten çoğu komandoların baskı ve zulmüne uğramış, karakollarda dayağı çekilmiştir. Fakat çobanlar metanetle dayanmışlar, eğilip bükülmemişlerdir. Ayrıca sinanlarının yerini söylemeleri halinde kendilerine yüksek paralar vaat edilmiştir. Yiyecek ekmeği zor bulan, cebi 5 kuruş para görmeyen bu insanlar, para karşılığı alçalmayı da tereddütsüz reddetmişlerdir. Bunlar araziyi çok iyi tanımaktadır. Askeri haritaların almadığı birçok mağarayı, gizlenme yerini vesaire bunlar biliyor. Çobanların köylü silahlı mücadelesine çok büyük katkısı olacaktır. Yoksul köylüler. Yıllık gelirleri 5-15 bin lira arasında değişen aileler genellikle bu sınıfa girerler. Ailedeki fert sayısının azalıp çoğalması bu sınırı biraz değiştirebilir. Köylü nüfusunun çoğunluğunu bunlar teşkil ederler. Yoksul köylülerin arazileri genellikle bayır ve taşlık yerlerdedir. Düz ve verimli yerlerde arazisi olanlar, faizcilerden aldıkları borca karşı rehin ettikleri bu verimli toprakları, borçlarını ödeyemediklerinden faizciye terk etmişlerdir. Suni gübreden faydalanamadıkları için verim yıldan yıla azalmaktadır. Mal gübresini odun yerine tezek olarak yakmaktadırlar. Yoksul köylülerin hepsi mevsimlik gurbetçidir. Antep, İstanbul, Adana gibi şehirlerdeki işportacılık, inşaat işçiliği, hamallık, dilencilik yapan kağlıların çoğunluğu bu sınıfa mensup olanlar teşkil ediyor. Yoksul köylülerin bir kısmı daha varlıklı ailelerin toprağında ortakçılık yaparlar. Toprak sahibi ve tarla tohumluk bider verir. Ortakçı ise tarlayı eker, biçer, ürünü kaldırır. Hasat sonu buğday ve saman yarı yarıya bölüşülür. Bir kısım yoksul köylüler de ekin biçme zamanı başkalarının, yukarı orta köylülerin ve varlıklı köylülerin tarlalarını biçerler. Karşılık olarak tarlaya ettikleri tohum kadar, yani bider kadar buğday alırlar. Şehirlere göçenlerin çoğunluğunu bunlar teşkil ediyor. Bunlar özellikle Antep'te hamallık, odun kırıcılığı, un fabrikalarında işçilik ve vesaire yapmaktadırlar. Almanya'ya gidenlerin de çoğunluğu yoksullardır. Köylüler eğer Almanya olmasaydı çoğu acından ölürdü demektedirler. Yoksul köylüler Ziraat Bankası'ndan ve tarım kredi kooperatiflerinden faydalanmıyorlar. 200 lira kredi alabilmeleri için epey ter döküp bir sürü kapı aşındırmaları gerekir. Çoğu hiç kredi alamaz. Gün geçtikçe yaşama şartları zorlaştığından bu borçların ödemeleri ayrı bir dert oluyor. 3-5 mahalli faizciye, bakkallara vesaire borçlu olmayan yoksul köylü hemen hemen yoktur. Toprağı ve hayvanı olmayan yoksul köylülere faizciler de borç vermiyor. Bu tabaka devrime ve silahlı mücadeleye kuvvetli bir istek duymaktadır. Her türlü reformist ve burjuva görüşlere dudak bükmektedirler. Köylük bölgelerde dayanacağımız esas kuvvet bunlardır. Bunların kaderi ve kurtuluşu, proletaryanın kaderi ve kurtuluşuyla kesin olarak ve kopmaz bir şekilde birleşmiştir. Ortak köylüler. Yıllık gelirleri 15 bin lirayı geçen aileler genellikle bu gruba girerler. Bunlar ya nispeten iyi topraklara sahiptirler, ya 50-60 davara sahiptirler, ya da hem bir parça iyi toprağa hem de bir miktar koyuna sahiptirler. Bir kısmının iki öküzü, bir veya birkaç ineği, bir eşeği veya katırı vardır. Bir kısmının ise toprağı ve davarı az olduğu halde ya da hiç olmadığı halde elinde bir miktar parası vardır. Özellikle Almanya'ya gidip dönenlerin, dolmuşçuların, nahiyede bakkallık yapanların ve benzerlerinin durumu böyledir. Bunlar da orta köylü sayılırlar. Bunların bir kısmı faizle para verir, bir kısmı şehirde arsa vesaire satın alır, bir kısmı ticarete atılır. Orta köylü aileleri çokluk bakımından yoksul köylülerden sonra gelirler. Fakat bunların sayısı yoksulların yanında pek az kalır. Almanya'ya gidip dönenlerin aileleri önceden yoksul köylüyken orta köylü saflarına geçmişlerdir ve bu durum orta köylülerin sayısında bir yükselme yaratmıştır. Orta köylüler genellikle tarlalarında kendileri için çalışırlar. Yoksulları çalıştıranlar da vardır ama bu hiçbir zaman büyük ölçülere ulaşmaz. Davar sahiplerinden birkaç aile birleşerek çoban tutarlar. Az bir kısmı davarı kendi otlatır. Yine toprağı az olan bazı orta köylüler, kendilerinden daha varlıklı olan orta ve zengin köylülerin yanında ortakçılık yaparlar. Orta köylüler, Ziraat Bankası'ndan ve tarım kredi kooperatiflerinden yeterince faydalanamıyorlar. Sahip oldukları toprak oranında 500-1000 lira arasında kredi alabiliyorlar. Gübreden yeterince faydalanamıyorlar. Kendilerine çok pahalıya mal oluyor. Bu yüzden birçoğu mali faizciye borçludur. Durumları nispeten iyi olanlar, faizli borçları az olanlarla hiç olmayanlardır. Bunlar her yıl bir miktar ihtiyaç fazlasını bir kenara koyabiliyorlar. Bir kısım orta köylülerin yıllık gelirleri daha fazla olduğu halde faizli borçları da o ölçüde fazla olduğu için bunların durumu geliri daha az fakat borçsuz orta köylülerden daha kötüdür. Mesela bir köylü başka bir yerdeki toprağından 35 bin lira yıllık gelir sağlamıştır. Fakat bu aile 70 bin lira faizli borç altındadır. Bu yüzden durumları yıllık geliri 15-20 bin lira olan borçsuz bir aileden daha kötüdür. Orta köylülerin de çoğu kış aylarında Antep, Adana ve İstanbul'da işportacılık yapmaktadır. Orta köylüler arasında hamallık, odun kırıcılık, inşaat işçiliği, dilencilik yapanlar yoktur. Bu işler yoksul köylülere düşmektedir. Artan hayat pahalılığı ve yaşama şartlarının zorlaşmasından ötürü orta köylülerin çoğunluğunu teşkil eden alt kesimi gittikçe yoksullaşmaktadır. Azınlık olan üst kesimi ise zengin köylülere yamanmaya çalışmaktadır. Yoksul köylülerle orta köylülerin alt kesimi bölgede köylü nüfusunun ezici çoğunluğunu teşkil etmektedir. Orta köylülerin alt kesimi devrime isteklidir. Kendi kurtuluşunun silahlı mücadeleyle olacağı gerçeğini gün geçtikçe daha derinden hissediyor ve kavruyorlar. Reformcu görüşlere kuşkuyla bakıyorlar. Orta köylülerin üst kesimi de devrime sempati duyuyor. Yalnız bu kesim işçi ve köylülerin silahlı mücadele ile başarıya ulaşabileceğine pek ihtimal vermiyor. Bunlar çoğu kere burjuva ve reformculuğuna kapılıyorlar. Ordudaki subaylardan bizim tarafımızı tutanların bulunup bulunmadığını çok merak ediyorlar ve onlara bel bağlıyorlar. Hakim sınıfları olduğundan kuvvetli, halkı da olduğundan zayıf görüyorlar. Bu tür görüşler özellikle zengin köylü saflarına katılma şansı yüksek olanlar arasında yaygındır. İleride devrim dalgası büyüyüp kabarınca orta köylülerin bu kesimi de tereddütlerden arınmış olarak devrim saflarına katılacaklardır. Zengin köylüler. Bunların yıllık gelirleri genellikle 40-50 bin liranın üstündedir. Bir kısmının yıllık geliri 100 bin lira civarındadır. Zengin köylülerin sayısı çok azdır. Bütün köylü ailelerinin oranı %1'i geçmez. Genellikle oturdukları köylerin en verimli toprakları bunların elindedir. Sebzeliğe ve bostanlığa elverişli sulu yerlerin çoğu da bunlara aittir. Çoğunun 50'den fazlası, bir kısmının ise 100'ün üstünde davarı vardır. Yine hepsinin elinde en az 20-30 bin liradan başlamak üzere para sermaye mevcuttur. Bazılarının toprağı ve davarı az olmakla birlikte para sermayesi fazladır. Bazılarının ise para sermayesi azdır fakat toprağı ve davarı fazladır. Arazisi düz olanlar topraklarını traktör ve pullukla kendileri adına işletirler. Bir kısmı toprağını yoksul ve orta köylülere ortağa ektirirler. Zengin köylülerin bir kısmı ticarete atılmıştır. Şehirlerde arsa, dükkan vesaire sahibidir. Yün, tereyağı, peynir, çökelek vesaire satarlar. Kaçakçılık yaparlar. Bölgenin en büyük afyon kaçakçısı, para sermayesi en fazla olan bir zengin köylüdür. Zengin köylüler gübreden, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifi kredilerinden geniş ölçüde faydalanabiliyorlar. Mahalli faizciler zengin köylüler arasından çıkmaktadır. Zengin köylülerin bir kısmı elindeki para sermayeyi yoksul ve orta köylülere, hatta zengin köylülerin aşağı kesimine yüksek faiz oranıyla vererek sermayelerini kabartmaya çalışıyorlar. Bölgenin yoksul ve aşağı orta halli köylülerini iliğine kadar sömürenler, bunların ocaklarını söndürenler, faizcilik yapan zengin köylülerdir. Bunların bir kısmının %3-4 oranıyla devlet bankalarından para çekip köylülere %60 faiz oranıyla vererek palazlandığı bizzat köylüler anlatmaktadır. Yine de bunlar Ege ve Trakya bölgesindeki tefecilerle mukayese edildiğinde zayıf kalırlar. En kuvvetlilerinin sermayesi ancak 250 bin lira civarındadır. Bunların batıdaki tefecilerden bir farkı daha vardır. Batıdakiler borca ve faize karşılık tütün, pamuk, ayçiçeği, süt ve benzeri ürünlere el koydukları halde bunlar borcu ve faizini para olarak geri alırlar. Ancak para olarak ödeyemeyenlerin toprağını ve davarını gasp etmektedirler. Çünkü bölgede pazarda değer taşıyan ve bol miktarda alıcı bulan belli bir ürünün üretimi gelişmiş değildir. Devrimci fikirler bölge satına her gün artan bir hızla yayıldığından, ilerideki silahlı mücadelenin kan kokusunu hisseden zengin köylülerin bir kısmı geleceklerini garantiye almak için, ayrıca devrimci mücadeleyi hararetle destekleyen yoksul ve orta köylülerin hali hazırdaki baskısından kurtulmak için devrime sempati duyduklarını, kurşunlanan devrimcilere gözyaşı döktüklerini münasip bir dille belirtme ihtiyacı duyuyorlar. İçlerinden devrime karşı olanlar açıkça tavır takınmıyorlar. Dolaylı yollardan karşı çıkıyorlar. Hükümete karşı çıkılır mı? Çıkarsan işte böyle olur, diyorlar. Bunlar köylülerin baskısından korktukları için bölgede faaliyet gösteren devrimcileri ihbar edemiyorlar. Ortadakiler ise bu işin olacağını hiç aklım kesmiyor. Fakat şu ölen, işkence gören gençlere yazık oldu. Çocukları kandırıp ateşe sürdüler, diyorlar. Bunların çoğunun fikirlerine göre gençleri kandırıp ateşe süren de İsmet Paşa'dır. Devrimci mücadelemizin ileri aşamasında bunlardan bir kısmı, zengin köylülerin alt kesimi, emekliye emekliye durumu idare etmeye çalışacaklar. Çok az bir kısmı ise, özellikle büyük faizciler açıkça devrimin karşısında yer almak zorunda kalacaklardır. Toprak ağları. Bu bölgede hali hazırda toprak ağlığı yoktur. Köylülerin anlattığına göre eskiden ağ adı verilebilecek bazı kimseler varmış. Fakat bunların köylüler üzerindeki baskı ve sömürüsü, büyük toprak mülkiyetinden ziyade bunların ekonomi dışı cebirinden, zorbalığından, dini otoritesinden, aşiret ileri geleni olmalarından, bunun yanı sıra ekonomik güçlerinden ileri gelmektedir. Bunlar bulundukları köyde bir nevi mahalli despottur. Köylülerin elindeki ürününü, beğendiği bir eşyasını, hatta karısını zorla elinden alırlar. Onların kendi özel işlerinde beleş olarak veya karın tokluğuna diledikleri gibi çalıştırırlar. İstediklerini askere göndermezler, istemediklerini gönderirler. Şimdi bile çevredeki köyler bunların ismiyle anılmaktadır. Nokta nokta uşağı gibi. Bu ağalar ve onlardan ağalığı devralan çocukları, köylülerin mücadelesiyle ve kendi aralarındaki rekabet ve aşiret kavgalarıyla birer birer ortadan kalkmıştır. En son ağ kalıntısı da 1956 yılında yine rekabet yüzünden başka bir ağ tarafından öldürülmüştür. Böylece bu bölgede ağalık tarihe karışmıştır. Şimdi bu ağaların çocukları, yakınları vardır ama köylüler üzerinde hiçbir otoriteleri kalmamıştır. Ayrıca ekonomik bakımdan da diğer köylülerden farkları yoktur. Buna rağmen hala kendi kendilerine ağalık taslamaktadırlar. Böbürlenmekte ve köylülere ve devrimci mücadeleye küçümseyerek bakmaktadırlar. Fakat kimsenin onları taktığı yoktur.